Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda biraz yine çevre bilincine dair, özellikle İslam perspektifinden birkaç kelam etmeye çalışacağız. Özellikle İslam inancının temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de çevre ahlakı ve çevre bilincini oluşturan temel dinamiklere atıfta bulunacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, son yıllarda malumunuz olduğu üzere çevre temizliği, çevreyi korumak, ekolojik denge, bu dengeye zarar vermemek gibi konulara çeşitli basın yayın organlarında magazin boyutuyla belki kimi zaman çok sık yer verildiğini görüyoruz. Çokça vurgu yapıldığına şahit oluyoruz. Toplumdaysa vurgulanan bu hususları hayata geçirebilmek için çeşitli yine sivil toplum kuruluşlarının, dernek, vakıf gibi sosyal oluşumların meydana getirildiğini görüyoruz. Bu organizasyonlar insanların dikkatlerini konuya yoğunlaştırmak, insanımızda bir çevre bilinci oluşturmak için çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Hayatta insanı motive eden ve yapması gereken işleri onun için kolaylaştıran pek çok dinamik var. İnsanı motive eden en önemli unsurlardan biri de din. Bu faaliyetleri yaparken dini motivasyondan yararlanmak insanların işlerini kolaylaştıracaktır elbette. Buna bağlı olarak dini kaynakların mezkûr konu hakkında söylediklerini ortaya koymak, insanımızın bu hususlarda daha duyarlı davranmasına yardımcı olacaktır. Yani burada ilahi mesajın İslam temelinde konuştuğumuzda, ilahi mesajın insanlara yeniden daha kuvvetle ve güncel konulara uygun bir üslupla sunulması, insanlara yeniden aktarılması gerekiyor diyebiliriz. Biz de bugün bu dini kaynakların, özellikle bizim temel dinamiklerimiz olan kitap, sünnet, icma ve kıyas boyutunda bu hususta neler söylediğini ve nasıl bir yönlendirme yaptığını ortaya koymaya çalışacağız. Evrendeki varlıklar birbirleriyle bağlantılı, hiyerarşik bir düzen meydana getiriyor. En küçük ve en az karmaşık birimler kendilerinden daha büyük ve kompleks üst sistemlerle etkileşim içinde çalışıyor. Her düzeydeki birim kendi içinde dinamik bir bütün ama üstündeki veya altındaki birimlerle bağlantısı olmaksızın varlığı düşünülemez. Bu hiyerarşik yapının birbirine üstünlük olarak algılanmaması gerektiğini programlarımızda fırsat oldukça aktarıyoruz. Yani gündüzün geceye muhtaç olması gibi veya bir ağacın oksijene muhtaç olması gibi ama oksijeni husule getiren, ortaya çıkartan, oksijeni üreten bir unsur olarak da ağaçtan bahsedebileceğimizi veya okyanuslardaki küçük fotosentez yapan canlılardan bahsedebileceğimiz, yani birbirleriyle birbirlerine hem muhtaç, ihtiyaç sahibi, birbirlerine ihtiyaç duyduklarını ama bu karşılıklı bir etkileşim, bunun karşılıklı bir etkileşim olduğunu dile getirmek mecburiyetindeyiz. İnsan da bu biraz önce zikrettiğimiz, verdiğimiz örnekler gibi tabii varlığı itibariyle bu sistemin bir parçası ancak psikolojik varlığı ve kurduğu sosyal oluşumlarla diğer varlıklardan farklı bir yapıya ve işte en önemli husus, altını çizmemiz gereken nokta, bir şuur düzeyine sahip, bir şuur düzeyine erişiyor. Tabii ilişkisinin ötesinde diğer varlıklarla bilinçli bir ilişkiye giriyor ki burada yine en mühim unsurun iradesini kullanabiliyor olması olduğunu, iradesini kullanması olduğunu dile getirmiş olalım. Özetle bizler kurulu bir dünyaya doğuyoruz. Fakat sosyal hayatın ürettiği bir bilinçle, doğal çevremizle ilişki içine giriyoruz. Çocukluktan itibaren gerek ailemiz ve gerekse yakın sosyal çevremizden aldığımız düşünce ve davranış tarzıyla tabii doğal çevremize yaklaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal çevremizin görmediği veya görmezden geldiği pek çok şeyi biz de görmüyoruz. Buna zaman zaman amiyane bir tabirle mahalle baskısı da denilebiliyor. Yani mahalleye uymak, ortama uymak, insanların genel davranışlarına uyum sağlamak gibi. Bir de tabii sürekli gördüğümüz şeylere karşı da bir kayıtsızlığın, bir ilgisizliğin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani İstanbul'da yaşıyoruz. Belki her gün Boğaz'dan geçen kişileriz. Ancak bu Boğaz'ın mavi suları, İstanbul'un yeşil tepeleri, İstanbul'un temiz suları, bunları her gün görüyoruz ve bunların ne kadar büyük nimet olduğunu çoğu zaman hatırlamıyoruz. İşte çoğu zaman çoğunlukla bunların farkında bile değiliz. Çünkü bunları ya biz kurmadık ya da her gün göre göre alışkanlık kazandık. Her an teneffüs ettiğimiz havanın, ışık ve ısısına muhtaç olduğumuz güneşin, havamıza oksijen üreten ve bize psikolojik bir haz veren yeşilin, içimizi açan berrak mavi gökyüzünün, zümrüt yeşili rengiyle insanları kendine çeken denizin varlığını ancak bunlar olmadığı zaman ya da kullanılamaz hale geldiğinde fark ediyoruz. Fark ediyoruz da insan için ne büyük bir değer olduklarını o zaman anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim, yeryüzü ve gökyüzündeki canlı, cansız, bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını beyan ediyor. İşte böyle beyan ederken, insanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çekiyor Rahman suresinde. Ölçülü ve dengeli biçimde tabiatla ilişki içine girmek, İnsan türünün mümkün olan en uzun sürede tabiattan faydalanması sonucunu doğuracaktır. Başlangıcından itibaren kıyamete kadar insanlık tabiatta olanı kullanacak, ondan faydalanacak ve hayatı için gerekli olan şeyleri elbette ki ondan çıkaracaktır. Ancak tabiattaki maddelerden bir kısmı hemen kullanıma uygun olup pek çok madde ise ham halde bulunuyor. Dolayısıyla hani her zaman dile getiriyoruz ya, insanın bir vazifesi de arzı imar etmektir. İşte bu arzı imar etmekte de olduğu gibi, bu doğal mahlukatın veya yaratılmış olan her şeyin yeniden işlenmesi, dünya görüşü doğrultusunda bir yorum katılarak yeniden üretilmesi, üretim mekanizmalarından geçirilerek kullanıma uygun bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden insan ihtiyacı olan pek çok şeyi üretmek zorunda. Ama üretme aynı zamanda tabiatta olanı tüketmek, değiştirmek veya ilk hali ile mukayese edildiğinde bir bozulmaya uğratmak zorunda kalıyor veya böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu yüzden tüketirken olduğu kadar üretirken de dikkatli olmak durumundayız. Dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Ortaya çıkan tüm tahribat bir eser ve bu insana ait bir eser. Bir dinamik olarak İslam'a yaslandığımızda ilk olarak İslam, Müslümanlara bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretir. Çünkü her Müslüman, yedi kat gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıkların Allah'ı tesbih ettiğine inanır. Bunların da bir ayet olduğunu bilir. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey olmadığının bilincindedir. Özellikle İsra suresinden aldığı mesaj müvacihesinde. Böyle bir inanç taşır. Buradan hareketle Müslümanların çevreyi sorumsuzca tahrip etmeyeceğini, edemeyeceğini, tabiatı bilinçsizce kullanmayacağını, kullanamayacağını rahatlıkla dile getirebiliriz. İkinci olarak, Müslüman bir insan, kendisinin Allah'ın isimlerine mazhar olduğuna, bu isimlerin kendisinde tecelli ettiğine inanır. Allah'ın isimlerinden birisi Kuddüs ismi. Kuddüs, mukaddes, temiz, pak olan demek. Bu ismin bir tecellisi olarak Yüce Rabbimiz, yeryüzünde sürekli olarak meydana gelen tabii kirlenmeleri kurmuş olduğu ekolojik bir sistemle devamlı temizlemekte. Her mevsim ölen binlerce hayvan, kurumuş bitki artıkları istihaleye, yani kimyevi bir düzlemde söylersek kimyevi bir değişime tabi tutmakta ve temizlemekte. Ayrıca rüzgarlar yeryüzünü adeta süpürmekte ve yine yeryüzü yağmurlarla yıkanmaktadır. Bu noktada Müslüman Kuddüs isminin bir yansıması olarak kendisini ve çevresini temiz tutması gerektiği inancıyla hareket eder ve üzerine düşeni yerine getirir. Ayrıca Müslümanın Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerektiğini öğütleyen bir kutlu söz, bir kelam-ı kibar vardır. Bu konu bağlamında düşünülecek olursa, çevre bilincine sahip olma ve çevre kirliliğinin önüne geçmenin de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma olarak değerlendirilmesi gerekiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın yeryüzünü imar etme görevini insana yüklediğini beyan ediyor. İnsan, tabii veya dini bir görev olarak elbette ki yeryüzünü imar edecek. Tabii görev derken bu insanın ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Yani barınma ihtiyacı, yeme içme gibi. Ama bunu tabiatı tahrip etmeden yapmalı. Müslüman ahlakı bunu gerektirir. Allah'ın bu emrini çok iyi bilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de imar faaliyetlerine katılarak yaşadıkları şehrin mamur hale gelmesi için çabalamıştır. Bu çabalamanın elbette yine cehd, mücahede kelimesiyle karşılanması gerektiğini, bunun bir cihad olduğunu söylemek durumundayız. Hani kutlu sultanımız Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Camii'nin veya Fatih Külliyesi'nin kitabesine şunu yazdırmıştır ya, marifet, hüner bir şehir bünyat etmektir, raya kalbin abad etmektir diye. İşte bir şehir husule getireceksiniz ama bu şehir öyle bir şehir olacak ki, insanların kalplerini mamur hale getirecek, onların kalplerini fethedecek, onların kalplerini abad edecek. Yine bu kitabenin bir yerinde şöyle bir ibare vardır ki bu kutlu bir sözdür. Bu bir hadisi şeriftir. Küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz. Küçük cihat İstanbul'un fethedilmesiydi. Büyük cihatta onun içindeki kalplerin, yüreklerin, insanların kazanılması, insanların o fetih bilinciyle yeniden donatılması. İşte bu büyük cihattır diye. İşte Hazreti Peygamber de Medine'yi imar ederken bir cehd hareketi olarak, bir çabalama içine girmiştir. Şehri mamur hale getirmek için. Ayrıca Mekke'nin yanında Medine ve Taif bölgelerini de harem alanı ilan ederek oralarda ağaç kesmeyi ve avlanması, ki bunun günümüzde milli park uygulaması olduğunu söyleyelim. Ağaç kesmeyi ve avlanmayı yasaklayarak buraları harem alanı ilan ettiğini görüyoruz kaynaklarda sağlam bir şekilde. Adi bin Zeyd, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber'in Medine'nin her cihetinden 2 beritlik, yaklaşık 30 kilometrelik bir alanı, ki bu bugün yaklaşık 1000 kilometrekare bir alana tekabül eder, koruluk, hıma veya harem bölgesi ilan ettiğini ve ağaçların kesilmesini, dallarının kırılmasını yasakladığını rivayet ediyor. Bu da biraz önce bahsettiğimiz bu harem bölge uygulamasına çok kuvvetli bir örnek, çok kuvvetli bir delil teşkil ediyor. Yine Birçok programımızda bunları zikrettik. Bir tanesi de yine çok ilginçtir. Hazreti Peygamber Zülkart gazvesinden dönerken Medine yakınlarındaki Beni Harise otlağı olan Zürayb-ü Tavil denilen yerde konakladıklarında, onlar buranın hayvanlarının otladığı, hanımlarının çıktığı yer olarak nitelemişler. Efendimiz de kim buradan bir ağaç keserse mutlaka onun yerine bir ağaç diksin buyurarak aslında yine ihtiyaç olanın alınabileceğini ancak tahribatın yeniden bertaraf edilmesi gerektiğini dile getirerek yine çevre ahlakıyla alakalı bir hükmü ortaya koymuş oluyor. Elbette İslam tarihiyle alakalı birçok örnek vermek mümkün. Ancak her zaman dile getirdiğimiz, her zaman birçok yerde duyduğumuz, Efendimizin ağaç dikmeye teşvik eden, bakınız kıyamet kopmaya yakınken, elinizde bir ağaç fidanı var ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin emri ne kadar büyük, ne kadar bizi sarsması gereken bir mesajdır. Kıyametin kopacağını bilsek, kıyametin kopmaya yakın bir vakti içinde bulunsak bile. Kim bir ağaç dikerse, onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar. Her kim boş, kuru ve çorak bir araziyi ihya ederse, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. Herhangi bir canlı ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır. Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de ona dikene ait bir sadakadır gibi hadisi şerifler bu duyarlılığın ve çevre bilinci oluşturmaya teşvikin tam bir göstergedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, tabiatı sevmeyi, çevreyi korumayı ve temiz tutmayı bir bilinç haline getirmenin Müslüman için hiç kapalı olmayan, çok açıkça söylenmiş bir İslam emri olduğu ortada. O halde Müslümanlar çevrecilik kavramına sahip çıkmalı ve bu bilinci yaygınlaştırmak için takatinin sonuna kadar cehdetmeli, çabalamalı. Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri.